Ayrım 36, sayfa 369. Tacel alemdeki büyük şöminenin karşısında iki kişi oturuyorlardı. Ateş neredeyse sönmüştü. Bu gece burçlarda dolaşmayacağız dedi Kuayim. Şu titrek alev kadar güçsüzüm henüz. Seni buraya bir soru sormak için çağırttım. Cevap vermeden önce iyice düşün. Kuayim öne eğilerek Orlando'nun gözlerine dik dik baktı. Bir süre önce yaşamını feda etmeye hazırdın. Aynı şeyi bir kez daha yapar mıydın? Orlando vücudunun tüm gözeneklerinden ter boşandığını hissetti. Kendisini tuzağa düşmüş bir tilki gibi hissediyordu. Her şeye sahip olmak isteyen her şeyden feragat etmeyi bilmelidir. Orlando dışarıdaki burçlara baktı. Efendilerinin bir işaretiyle kendilerini dipsiz uçuruma bırakan iki nizariyi düşünüyordu. Sana emretsem aşağı atlar mıydın? Beklediği soru gelmişti nihayet. En küçük bir hatalı davranışında tuzağın mekanizması harekete geçecekti. Orlando kalp atışlarını şakağında hissediyordu. Cevap vermeye fırsat bulamadan Kuayim ona şöyle dedi. Cevap vermene gerek yok. Yaşamın daha yüksek hedefler için lazım. Ancak bunun acı dolu fedakarlıklar gerektirdiğini kendin göreceksin. Dağın yaşlısı delici bakışlarını Orlando'nun gözlerine dikmişti. Sanki onun yüreğini okumak ister gibiydi. Hemen ertesi gün Orlando Bilgeler Meclisi'nin huzuruna çıkartıldı. Hazim tümünün adına konuşuyordu. Sözlerimizi iyi dinle. Sana söyleyeceklerimizin ağırlığına dayanman lazım. Sen bir amilsin. Kuayim böyle istiyor. Bundan böyle onun halefi olacaksın. Bu çok yüce onurlandırma sana özel imtiyazlar sağlamayacak. Tam aksine hali hazırda var olan sorumluluklarına yenilerini ekleyecek. Yükselme, feragat etmekle eş anlamlıdır. Bu nedenle bahçenin kapıları bu andan itibaren sana kapandı. Ya Hizuran? Onu bir daha göremeyeceksin. Sadece kendisini feda etmeye hazır olan, üstelik bu konuda tereddüdü ve şüphesi bulunmayan biri liderlik yapabilir. Bunu sana vermem gerekiyor dedi Zahide. Orlando Hizuran'ın yüzüğünü tanımıştı. Onun yüzüğü neden bana gönderdi, başına bir şey mi geldi? Geçen gece bahçeye çağrıldım. Hizuran ile Ayşe hamamda yatıyorlardı. Yollarını kaybetmiş iki küçük çocuk gibi birbirlerine sarılmışlardı. Büyük karanlığın içine düşmeden önce son bir kez dünyanın tüm ışıklarıyla aydınlanmak istermiş gibi etraflarına yüzlerce mum yakmışlardı. Saçlarına yasemin çelenkleri yerleştirmişlerdi. Zehir etkisini göstermeye başlamıştı. Artık onlar için yapacak hiçbir şey yoktu. Orlando elleriyle yüzünü örttü. Ayşe ölmüştü. Hizuran hala nefes alıyordu. Solgun dudaklarında ince bir gülümseme vardı. Bu yüzüğü parmağından çektim ve sana teslim edeceğime söz verdim. Hizuran gözlerini güçlükle kırparak bana teşekkür etti. Az sonra da öldü. Orlando'nun omuzları acıyla sarsılıyordu. Zahide onu kollarının arasına aldı. Hizuran şimdi nerede diye sordu Orlando. Kasrel Bahır'da. Onu görmem gerekiyor. Onun yanına gitmeliyim. Bahçeye girmenin yasak olduğunu biliyorsun. Orlando bu sözleri duymazdan geldi. Bahçeyi ilk kez gün ışığında hem de iksir içmeden görüyordu. Burası gerçekten de o muhteşem cennet miydi? Bahçenin birçok köşesini yaban otları ve çalılar bürümüştü. Çiçeklerden fazla ısırgan otları göze çarpıyordu. Çeşmelerin ve sıraların üzerlerini yosun tutmuştu. Binaların neredeyse tümü alçıdan ve kalaslardan yapılma ucuz dekorlardı. Gösterişli ön cephelerin arkasında çirkin odacıklar bulunuyordu. Orlando bahçenin sonuna ulaşmıştı. Bir çit yolunu kapatıyordu. Demir parmaklıklı ancak kilitli olmayan bir kapı bulunca yavaşça içeri süzüldü. Karşısına birkaç sefil kulübe çıkmıştı. Sarımsak ve mısır demetlerinin yanına kuruması için çamaşır asılmıştı. Acaba burada kim oturuyordu? Bahçıvanlar, hizmetkarlar, kim bilir, belki de cennet hurileri. Orlando merakını gidermeye yeltenmedi. Bahçeye geldiği ilk gece Elhadi ile birlikte nar ağacının altında hayranlıkla izlediği geyikleri görmüştü. Hayvanlar şimdi de şişman vücutlarıyla geviş getirerek yolunun üzerine yayılmışlardı. Tüyleri dökülmüş derilerine sinek bulutları konuyordu. Tutsaklık vahşi hayvanlara mahsus gururlarını yok etmişti. Mutluluk iksiri olmadan cennet bahçesi ne kadar çirkin, ne kadar acınasıydı. Tüm dinler gerçekte bir mutluluk iksiri değil mi diye geçirdi aklından Orlando. Dünyevi varlığımız bu uyuşturucu olmadan çok zavallı değil mi? Orlando bahçede yaşadığı güzelliklerin hiçbirinin gerçek olmadığını büyük bir hayal kırıklığıyla görüyordu. Cennet sadece bir hayal, tıpkı aşk ya da mutluluk gibi bir seraptı. Hizuran da bir düşten başka bir şey değildi. Gerçekten var olmuş muydu? O kişi düşlerindeki Hizuran mıydı? Ölüler çiçeklerden yapılmış bir yatağın üzerinde yatıyordu. Bahçedeki diğer kadınlar onları birer gelin gibi süslemişlerdi. Hizuran'ın üzerinde Orlando'nun onu ilk görüşündeki elbise bulunuyordu. Aslanlı avluda yan yana durup büyük aynaya bakmışlardı. Sevgilisini bekleyen ancak bir yabancıyı kucaklamak zorunda kalan bir gelin. Ne büyük bir sahtekarlık. Orlando yerde cansız yatan bedenle kendi vücudu arasındaki tutkulu konuşmaları düşündü. Bir yandan da genç kızın saçlarını okşuyordu. Seni aldattığım için beni affet dedi. Hoşça kal Hizuran. Sonra da Ayşe'nin üzerine eğildi. Hoşça kal küçük inci. Gökkuşağının sonunda bir bahçe bekliyor bizi. Birlikte şarkı söyleyeceğimiz. Zahide iki at eyaletmişti. Orlando'yu kahvazlulumatın çıkışında bekliyordu. Hayvanların sağrıları ter içinde kalıncaya kadar dört nala yol aldılar. Küçük bir kızıl sedir korusunda Zahide eğerden aşağı kaydı. Burada biraz duralım. Bu noktadan tüm vadiyi görmek mümkün. İnsanı özgürleştiren bir manzara. Diz yüksekliğindeki otların arasında yan yana ilerlediler. Orlando Hizuran'dan söz ediyor, Zahide de onu dinliyordu. Gözleri, elleri, tüm vücudu kelimelerden çok daha etkiliydi. Yanağıma dokunan kirpikleri, hafif bir esinti gibi tenimi okşayan saçları, genç bir av köpeği gibi tekrar tekrar üzerime atlıyor, beni öpücüklere boğuyor, okşuyor, seviyordu. Küçük ama sivri dişleri sonsuz bir özenle etime gömülüyordu. Yaradan çıkan kanı bir kedi gibi yalıyor, bir vampir gibi emiyordu. İşte bak, boynundaki ipek kumaşı çözdü. Ortaya mavi siyah renkte bir dizi küçük yara izi çıkmıştı. Zahide onları dikkatle inceledi. Tavuk el hamama dedi sonra. Sesinde sonsuz bir hüzün gizliydi. Deylem vadilerinde ilkbaharda ölü güvercinler bulunur kar beyazlığında. Söylenene göre sevgilerinden ötürü öldürürlermiş birbirlerini. Ve boyunlarında kan damlalarından bir zincir taşırlar parlak kırmızı. Tavuk el hamama, güvercinin gerdanlığı. Sonunu hissetmişti, dedi Orlando. Son akşamımızda Ayşe'nin teni aracılığıyla bana şöyle demişti. Aşkımızın asla sönmemesi için sevgilim, bu gece sanki son gecemizmiş gibi davranalım. Hatıraların etkisi altına giren Orlando boş gözlerle uzaklara bakıyordu. Ayşe'nin tenine şunları yazmıştı. Bir erkeğe aidim ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Onun beni bana geri vereceği güne kadar. O kadar... Orlando doğru kelimeyi bulmaya çalıştı. O kadar yaşam doluydu ki. Ne yazık ki yaşam dolu olan her şey aynı zamanda ölümlü. Orlando Hizuran'ın yüzüğünü inceledi. Bana bundan başka bir şey bırakmadı. Bir şey daha var dedi Zahide. Bana yüzükle birlikte bu mektubu da vermişti. Orlando Adrian'ın el yazısıyla kendi ismini okudu. Mektup yere düşmüştü. Eğilerek onu aldı ve koynuna soktu. Zahide dikkatle ona bakıyordu. Hizuran sana mektup mu yazmış, onun yazabildiğini biliyor muydun? Ve kadının gözlerinde bir kez daha o gizemli ışık, suç ortağı bakışı belirdi. Sonra odasında mektubun mührünün el değmemiş olduğunu büyük bir rahatlamayla fark etti. Onu açmak istedi ama bunu yapacak cesareti kendinde bulamadı. Böylece mektubu bir muska gibi koynunda taşımaya başladı. Arada sırada onu parmaklarının arasında evirip çeviriyor, ancak bir süre sonra tekrar yerine koyuyordu. Onu kaybettik dedi Orlando karmaşık duygularının etkisiyle. Onu kaybeden benim diye karşılık verdi kardeşi. Tanrı'ya sana yardım etmesi için yalvarmamış mıydın? İşte o da sana yardım etti. Neden şikayet ediyorsun? Sen bu fedakarlığı yapacak güce sahip değildin. Çünkü onu hiçbir zaman sevmedin. Şimdi görevini yerine getirmek için serbestsin. Artık bir kuş kadar özgürsün. Orlando Zahide'yi bahçede buldu. Kadın güvercin evinden geliyordu. Şuna bak dedi ve ona avuçlarının arasında tuttuğu bir güvercini uzattı. Görüyor musun? Tavuk el hamama. Boynunda kan kırmızısı bir iplik var. Uzun bir yol kat etmiş. Ne kadar bitkin olduğunu görüyor musun? Bunun ne anlamı var? Güvercinin gerdanlığı. Belki de yolunu kaybetmiştir. Hayır, bu bizimkilerden biri. Kötü bir işaret. Bunu hissedebiliyorum. Orlando tüm gece yatağında kıvranıp durdu. Bağdat'taki tapınakçı ne demişti? Boynunda kırmızı bir iplik bulunan bir güvercin Alamut'a gelecek olursa, canını kurtarmak için ardına bile bakmadan kaç. Orlando o akşam Tacel Alem'deydi. Dağın yaşlısı onu şu sözlerle karşıladı. Cinsellik, din ve kudret, bir elin parmakları gibi birbirine aittirler. Tanrı inancı yaşama anlam ve topluma düzen kazandırır. Cinselliğin insanla olan ilişkisi de balığın suyla olan ilişkisine benzer. Eski dinlerde Tanrı ile cinsellik birbirinden ayrılmamıştı. Osiris ve Baal, erkeklik organlarıyla temsil edilen tanrılardı. Erkekler için tapınak fahişeleri vardı ve gizem ayinlerinde kadın cinselliği tatmin ediliyordu. Ancak büyük kitap dinleri cinselliği yasaklayarak ve şeytan işi diye lanetleyerek kudretlerini mutlaklaştırmakta kullandılar. Bu işin teorisi çok basit. Sadece erkek tanrının suretinde yaratılmıştır. Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmış olan kadın ikinci sınıf insandır. Sahip oldukları doğal cinsellikle erkeklerin üzerinde erotik bir kudret sahibi olan kadınlar, bu kudrete tek başlarına sahip olmak isteyen rahipler tarafından geri plana itildiler. Muhammed cinselliğin zevklerini sadece erkeklere ayırmış ve kadını köleleştirmişti. Hristiyanlar ise hem erkeğin hem de kadının cinselliğini lanetliyorlar. İnsanlar üzerinde kudret sahibi olmanın daha iyi bir yöntemi yoktur. Çünkü hiçbir organ insanlar üzerinde cinsellikle ilgili olanları kadar büyük bir etkiye sahip değildir. Erkeğin ruhsal ve bedensel yapısının nasıl olacağına hayaller karar verir. Tüm hükümdarlar, azizler, bilginler ve komutanlar ortalamanın üstünde cinsel güce sahip insanlardır. Tüm büyük sanatçılar ve şairler de büyük aşıklardır. Hayalların kesilip alınması bir kahramanı sıradan bir harem ağasına dönüştürür. Kollarının ve bacaklarının kesilmesi onun kişiliği üzerinde bu kadar büyük bir değişikliğe neden olmaz. Sufi İbn Arabi şöyle öğretiyordu. Penis erkeğin bir parçası değildir. Erkek penisin bir parçasıdır. Çünkü diğer organlarımıza istediğimiz gibi hükmedebiliriz. Ama Adem'in ilk etine asla. Bu organ bizim dışımızda bulunan, üzerimizde büyük bir kudret sahibi olan başka güçlerin kontrolü altında bulunur. Cinsellik insanlar için uyku, yemek ve solumak için hava kadar önemlidir. Ancak daima bir amaca hizmet etmelidir. Asla amacın kendisi veya varlık nedenimiz olmamalıdır. Varlığını bir kadına adayan bir erkek, sadece yemek için yaşayan biri kadar iğrençtir. Ateş önemli bir elementtir. Ancak ölümü alevlerde arayan bir kelebek, şehvet uğruna yaşamından vazgeçen bir fedai kadar acınası bir varlıktır. Adud Ad-Davula'dan söz edildiğini duymuş muydun hiç? Bağdat'taki Şii sülalesinin ikinci hükümdarı olan bu adam, haremindeki bir kadına uğrunda devlet işlerini aksatacak denli büyük bir tutkuyla bağlanmıştı. Ancak bir süre sonra vicdan azabı çekmeye başladı ve o kadını bir daha asla görmemeye karar verdi. Hatta bunu yapacağına dair peygamberin sakalı üzerine yemin etti. Ancak içindeki arzu iyi niyetinden daha güçlüydü. Dayanamayıp bir kez daha onun yanına gitti ve ona eskisinden de büyük bir arzuyla bağlandı. Sonra kendisini az da olsa toparlamayı başarıp içinde bulunduğu durumu bir kadının bir davayı veya bir hekimin bir hastalığı incelemesi gibi ele aldı. Sonunda rahatsızlığının ancak hastalığın kaynağının ortadan kaldırılmasıyla iyileşebileceğine karar verdi. Kendisini haklı çıkarmak için de şu sözleri söyledi. Şehvetin pençesinde kıvranan biri hiçbir şey yönetemez. Şehvet ile kudret arasında seçim yapmak zorunda kalan ve görevleri yerine kadını seçen başkaları üzerinde hükmetmeye layık değildir. Kuatil Al-Hub, Aşk Kurbanı. Ancak kelebeklerin yaşamı aşka aittir. Senin gibi erkekler daha ulvi hedeflere layıktır. Sonra büyük bir coşkuyla Orlando'ya tek bir inanç altında toplanmış, merkezi bir kudret tarafından yönetilen insanlık hayalini anlatmaya başladı. Granada ve Cordoba'da Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler, saçları siyah, sarı veya kahverengi olan insanlar bir arada yaşıyor. Dinleri arasındaki fark onlar için saç renkleri kadar önemsiz. Bu devamlı gelişen, güçlü sistem sadece Müslümanların egemenliğindeki ülkelerde teşkil edilecek değil. İmparator Frederick'in hükümdarlığı altındaki Sicilya'da da durum daha farklı değil. Orada da Hristiyanlar ve Müslümanlar büyük bir ailenin fertleriymiş gibi bir arada yaşıyor. İmparatorun özel muhafız kıtası Müslümanlardan oluşuyor. Maliye Bakanı bir Yahudi, amirali bir Bizanslı. İber Yarımadası'ndaki Emevi Devleti ile Hristiyan Sicilya arasındaki fark, Sünniler ile Şiiler veya Roma ile Bizans arasındakinden çok daha önemsiz. Burada sadece yerel olarak gerçekleşen, bu ülkelerde büyük alanlarda yaşanıyor. Din, mertebe silsilesinde mantığın altında yer alıyor. Indus'tan Atlantik'e kadar uzanan bir dünya imparatorluğu. Bu, tüm savaşların ve fakirliğin sonu anlamına gelir, dünya bir cennete dönüşürdü. Birlikte yukarı şehrin damlarının üzerinde gezintiye çıktılar. Onları sadece gökte parlayan ay seyrediyordu. Dağın yaşlısının gözleri dağların üzerindeki yıldızlar gibi parlıyordu. ''Sizden bir şey rica edebilir miyim?'' diye sordu Orlando. ''Aklından geçenleri çekinmeden söyleyebilirsin.'' ''Geçmişle gelecek arasındaki sınırı berrak gözlerle görebilmem için bana biraz süre vermenizi istiyorum.'' ''Ne yapmak istiyorsun?'' diye sordu dağın yaşlısı. ''Çöle gitmek istiyorum. Söylenene göre sorularımızın en doğru cevaplarını orada bulabilirmişiz.'' Yaşlı adam ona baktı. ''Bu konuda da bizden biri olduğunu ispat ettin. İbrahim'in zamanından beri bizim kanımızdan olanlar kuvvet toplamak üzere daima çöle çekilmişlerdir. İsa peygamber tam 40 güne ihtiyaç duymuştu. Bana da 40 gün verin.'' ''Ne zaman yola koyulmak istiyorsun?'' ''Yarın. En iyi adamların 4'ü sana eşlik etsin.'' ''Buna gerek yok. Başımın çaresine bakabileceğimi ispat etmedin mi? Yalnız kalmak istiyorum. Tümüyle yalnız. 40 gün için.'' ''Kendine dikkat et oğlum.'' dedi dağın yaşlısı. Orlando'ya ilk kez bu şekilde hitap ediyordu. Sahide vedalaşırken şöyle dedi. ''Batı dünyasında bir kuğu şövalyesi masalı anlatılır. Sanıyorum adı Lohengrin'di. O da senin gibi başka bir dünyadan geliyor ve bir kadın buluyordu. Kadın onu sandığından daha fazla seviyordu. Ancak aralarına bir sır girmişti. Kadın, Lohengrin'e gerçekte kim olduğunu asla sormayacaktı. Ancak bir süre sonra bu yeminini bozdu. Sevdiğinin kim olduğunu bilmeyi kim istemez ki? Ve böylece onu tüm zamanlar için kaybetmiş oldu. Ben sana bu soruyu asla sormadım. Ama buna rağmen gidiyorsun. Bu haksızlık değil mi? Burada kalamam. Demek sen de erkeğin dünyaya, kadının ise evine ait olduğunu düşünüyorsun, diye karşılık verdi Zahide. O eski kahramanlık şarkısı, kutsal kitapta böyle yazılıdır. Ama sen yine de bir kadının sözlerine kulak ver. Kalbindeki tüm acıya rağmen kadere razı olmak, susmak ve affetmek büyük bir fedakarlıktır. Orlando onu öptü ve atına atlayarak oradan uzaklaştı.